Ayrım 38. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 212. Mustafa Hayri Efendi'nin tutuklanması ve hapis hayatı. 21 Kasım 1912 Perşembe. Bugün öğle vaktine kadar tebriğe gelen zevatı kabul ettim. Dersaadet İstinaf Hukuk Reisi Hacı Evliya Efendi'yi öğle yemeğine bıraktım. Birlikte yemek yedik. O gittikten sonra Halil Bey ile bizim Galip, bir de ben üçümüz Bostancı'ya gittik. Büyük kayınbiraderim Arif Bey'i ziyaret ettik. Bostancı ile Arif Bey'in köşkünün arasında hat boyunda eski Hakan II. Abdülhamit'in oğlu Burhanettin Efendi Hazretlerine tesadüf ettik. Halil Bey'i evvelden tanırmış. İltifat buyurdu, hal ve hatır sordu. Yaya olarak Bostancı iskelesine doğru gitti. Biz de yolumuza devam ederek Arif Bey'in köşküne gittik. Şehzadenin o civarda bulunan Refik Bey'in köşkünden gelmesinin muhtemel olduğunu aramızda tahmin eyledik. Refik Bey bugün Defter-i Hakani Nezareti muavinidir ve ayağından merhum Müşir Ethem Paşa'nın damadıdır. Arif Bey'de bir saat kadar kaldık. Oradan yine Bostancı'ya döndük. İstasyonda sivil zabıta memurlarından bir zat Halil Bey'e yaklaşarak bir şeyler söyledi, ayrıldı. Sonra Halil Bey trende bana yaklaşarak istasyonda görüştüğü zatın zabıta memurlarından olup söylediği sözlerin "Sizi takip ediyorlar, şimdi burada bir sivil memur vardır" diye iyi niyetli ihtardan ibaret bulunduğunu anlattı. Her ikimiz de şu acayip hallerden dolayı düşünceli düşünceli Erenköy'üne geldik. Doğru bizim eve ulaştık. Akşam olmuş, ortalık kararmıştı. Yemek hazırlanmasını söyledik. Biz de konuşuyorduk. O sırada hizmetçi Arif geldi bana. İki kişi geldi, seni görmek istiyor ve kim olduklarını söylemiyorlar dedi. Kaynım Galip Bey'e, sen bak kimlerse anla dedim. Gitti geldi, söylemiyorlar ve mutlaka seni görmek istiyorlar. Hususi bir şey arz edeceğiz diyorlar dedi. Polis memurları olup beni tutuklamaya geldiklerini ben de Halil Bey'de anladık. Pekala, buraya çağırınız dedik. İki dakika sonra iki kişi geldiler. Biri esmer, çil yüzlü, zayıf, biraz kısa boylu, diğeri şişmanca, beyaz tenli, mavi gözlü, orta boyluydu. Esmer çehreli olan bana karşı bir temennadan sonra Kızıl Toprak merkezine kadar gideceğiz dedi. Ben, kimi istiyorsunuz? O, eski evkaf nazırı Hayri Bey'i. Ben, tutuklama için vesikanız var mı? O evet deyip koynundan bir kart çıkardı. Kendisinin kimlik kağıdıydı. Baktım, okudum, dedim ki bu senin polis memuru olduğuna işaret eder. Fakat benim tutuklanmam için bir vesika olamaz. Tutuklanmam için bir müzekkere varsa onu göster. Bu sözüme cevaben, efendim aldığım emir katidir. Seni Kızıl Toprak merkezine kadar götüreceğiz. Bu hususta gerekli her türlü tedbir alınmıştır dedi. Kanun ve usulden bahsetmenin faydası olmayacağını ve her ne olursa olsun beni tutuklayacaklarını anladım. O siyah çehreli adama hitaben, pekala beraber gideceğiz. Biraz bahçede oturunuz, yemek yiyeceğim sonra gidelim dedim. O, pek aceledir, gecikme olamaz dedi. Bu sırada Halil Bey onlara hitaben, yahu ayıptır, nazırlık etmiş bir adam size birlikte giderim diyor. Çıkınız biraz bekleyiniz dedi. Ben de arabanız var mı dedim. Onlar hayır dediler. Öyleyse bekleyiniz, araba da getirteyim dedim. Bunun üzerine çıktılar. Ben, Halil Bey, Galip Bey üçümüz kaldık. Sebepsiz şahsi hürriyetime yapılan şu taarruz ve tecavüzden müteessir olarak Allahu Azimüşşan her şeye kadirdir diyerek artık yemeğe de iştah kalmadığından ve o sırada araba gelmiş bulunduğundan harem cihetine gidip karıma veda ettim, oğullarımı okşadım. Kapıya çıktım. Halil Bey ile Galip Bey'e veda ederek arabaya bindim. Dipnot: bu hadise Halil Menteşe'nin yayımlanmış hatıratının Orhan Birgit, Ferit Edgü, Arslan Kaynardağ, Profesör Doktor Şerif Mardin, Profesör Doktor Tahsin Yücel, Doğan Hızlan yayına hazırlayan Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yayınları İstanbul 1986. İsmail Arar tarafından hazırlanan giriş kısmında şöyle nakledilmektedir. Ekim sonları veya Kasım başında bir gün Halil Bey eski Evkaf Nazırı Ürgüplü Hayri Efendi'nin Erenköy'deki köşkünde misafir olarak bulunduğu sırada İstanbul Polis Müdürlüğü siyasi kısmından gelen memurlar Hayri Efendi'yi alıp götürürler. Halil Bey'in de orada olduğunu bilseler şüphesiz onu da tutuklayıp götüreceklerdir. Bu olay üzerine Halil Bey de saklanmak ve kaçmak ihtiyacını duyar. Önce İstanbul mebusu Zohrab Efendi'nin Ayaspaşa'daki evinde saklanır. Birkaç gün sonra bir gece Alman sefarethanesine iltica eder. Oradan Dolmabahçe önünde demirli bulunan Göben zırhlısına götürülür ve gene bir Alman gemisiyle Köstence'ye, oradan da Bükreş ve Viyana üzerinden Paris'e gider. Sayfa 35. Hatıratın giriş kısmı İsmail Arar tarafından hazırlanmış olup, aynı sayfadaki dipnotta bu ayrıntıların Halil Menteşe'nin oğlu Nahit Menteşe'nin "Babam Halil Menteşe'nin hayatından kısa notlar, Milas 1950 adlı eserinden alındığı açıklaması vardır. Sayfa numarası verilmemiştir. Bu esere ulaşamadık. Halil Menteşe'nin yayımlanmış hatıralarında bu vakaya dair kayıt yoktur. Memurlardan siyah çehrelisi yanıma, diğeri de karşıma bindiler. Araba hareket etti. Bağdat Caddesi'ni takip ederek Kızıl Toprağa doğru gidiyorduk. Siyah çehreli memur benim sualime cevap olarak isminin Raşit olup Gelibolulu olduğunu ve 4 senelik polis olduğunu söyledi. Diğeri de İstanbulluyum dedi. Onun ismini unuttum. Kızıl Toprak hizasına gelmiştik. Onlar birbiriyle gizli birkaç kelime teatiye ettiler. Sonra bana "İsterseniz Üsküdar'a veyahut Kadıköy merkezine gidelim. Zaten karşıya geçilecektir." dediler. Ben "nasıl isterseniz öyle olsun" dedim. Araba Kadıköy'ü polis merkezine bizi getirdi. Arabacıya ücretini ben verdim. Diğerleri "biz vereceğiz" diye teklif bile etmediler. Üçümüz karakolhaneye girdik. Üst kata çıktık. Bir odada 3 kişi oturuyor, köşede genç bir kadın da bir koltuğa yaslanmış uyuyordu. Ben girince 2 kişi çıktılar. Merkez memuru odada kaldı. Memurun Kamil Bey olduğunu gördüm. Bu Kamil Bey, Trablusşam Müdde-Umumi muavini iken savcı yardımcısı, İstanbul'a gelmiş, bundan tahminen 2 sene önce benim aracılığımla merkez memuru olarak İstanbul'da kalmıştı. Bana karşı insaniyetten ötürü bir hürmeti olduğundan teessüflerini beyan ve teselli etti. Sonra o esmer çehreli, Raşit isminde olduğunu söyleyen memur içeriye girdi. Üsküdar polis müdürüyle telefonla konuştum, beni göstererek, "Beyefendiyi sıkı yönetim mahkemesinden istiyorlar, oraya götürünüz" diyor, dedi ve Kadıköy'ünden köprüye son vapur hazır olduğundan gitmemizi ihtar eyledi. Ben Kamil Bey'e, "yanımda 2 memurun bulundurulması ve dikkat çekilmesi lüzumsuzdur. Beni hepiniz firara teşvik etseniz kabul etmem, çünkü kaçmak ihtimali benim için mümkün değildir. Yanımda sizce mümkünse yalnızca 1 memur bulunsun" dedim. Kamil Bey "pekala, hay hay, olur" dedi. Memur Raşit Efendi de "evet olur, sizinle yalnız benim arkadaşım gelecektir" dedi. Oradan iskeleye doğru yürüdük. O siyah çehreli zat bir tarafımda, diğeri de diğer tarafımda oldukları halde siyah çehreli sırıtarak, "efendim, zabıta memurlarının başına çok şeyler geliyor. Geçen gün merkez memurlarından Samuel Efendi tutuklanmıştı, kaçırdılar dedi. Ben, ne demek istiyorsunuz, maksadınız nedir dedim. O, hayır maksadım yoktur, öyle oldu dedi. İskeleye gelmiştik. Orada siyah çehreli kayboldu. Başka bir memur peyda oldu. Yine iki memur yanımdan ayrılmıyorlardı. Vapura bindik, köprüye geldik. Bahçe kapısında bir arabaya binecekken bir ihtiyar adam yanıma geldi. Efendim, bu arabalar harp bölgesinden gelen yaralıları nakil içindir, müsaade ediniz dedi. Yanımdaki memurlardan biri, hayır hayır biz memuruz demek istediler. Ben, olamaz, yaralı arabasına binemem, yayan giderim. Yolda boş bir arabaya tesadüf edersen binerim dedim ve yürüdüm. Onlar da beni takip ettiler. Harbiye Nezaretinin Mercan Cihetindeki kapısının önüne ulaştık. Oradaki nöbetçilere memurlar işaret verdiler, içeriye girdik. Doğru Merkez Kumandanlığı Dairesine gittik. Odada Merkez Kumandan Yardımcısı olduğunu sonradan anladığım bir kol ağasıyla bir yüzbaşı, bir de sivil memur vardı. Beni getiren polislere Merkez Kumandan Yardımcısı, ''Beyefendi yalnız mıdır?'' dedi. ''Evet'' dediler. Oraya teslim olunduğuma dair bir ilmi haber yazdılar. Yüzbaşı efendi imza etti. Memurlar gitti, ben hala ayakta tutuluyordum. 10 dakika kadar ayakta tutuldum. O sırada kumandan yardımcısı yanındaki sivile, ''Yarın İstanbul'da herkes neler olduğunu anlayacak'' dedi. Bu sözden maksadının, o gece İttihatçılar hakkında umumi bir tutuklamaya teşebbüs edilmesi olduğunu ertesi gün anladım. Yüzbaşı efendi yerinden kalkarak yerini bana gösterdi, oturunuz dedi. Kendisi dışarıya çıktı, ben de oturdum. 2 dakika sonra geldi. Bana buyurunuz dedi, kalktım. Odadan çıkınca bir onbaşıya teslim etti. Çorumlu Nuri onbaşı olduğunu sonradan anladım. Onunla beraber yürüdüm. Bir odaya girdim. Evvela üzerimi aradı. Bit tabii hiçbir şey bulamadı. Bulduğu şeyler para ve cep cüzdanlarıydı. Onları da almadı, çıktı gitti. Oda. Tahminen 4 kol genişliğinde, 5 kol uzunluğunda koridora açılır bir penceresi vardı. Girince fena bir koku hissettim. Pencereyi açmaya lüzum gördüm. 2 karyola vardı. Pencere önündeki karyolada bir adam yatıyordu. Onun karyolasına bastım, pencereyi açtım ve o adamı İttihatçılardan zanlıyla uyandırdım, kim olduğunu sordum. Almanım dedi. Bir çeyrek saat kadar idareyi örfiye kararnamesinin tayin ettiği zamandan beri geç kalmış olmasından ötürü tutuklanmış, 2 geceden beri tutukluymuş. Tekrar yattı, uyudu. Bunu müteakip Nuri Onbaşı tekrar geldi. Üzerinizi bir daha arayacağım dedi. Pekala, arayınız dedim. Bir daha, fakat evvelkinden daha dikkatli aradı. Dikkati çekecek bir şey olmadığı için tabii bir şey bulamayarak gitti. Ben de boş karyolaya oturdum. Karyola üzerinde kılıfsız bir ot minderden başka bir şey yoktu. Fırka ihtirasından başka sebebi olmayan şu tutuklama muamelesini düşünmekteyken kapı açıldı, bir yaver girdi. İsmimle bana hitap ederek hal ve hatırımı sordu ve benim vicdanla namusuma itimatları olduğunu, ancak içimize çok fena adamların karıştığını, onlardan Mülazım Salim namında bir adama tevkifhanenin teslim edilerek birçok kimselere işkence edilmiş, hatta odanın ortasını göstererek şuraya adamı yatırıp 100 değnek vurmuş olduğunu hikaye etti. Ben de, evet, arkadaşlarımızdan bazılarının yaptıklarını çekiyoruz dedim. O sırada evvelce söylediğimiz yüzbaşı efendi geldi. Bu efendinin hapishane idaresine memur yüzbaşı İbrahim efendi olduğunu ertesi gün anladık. Dedim ki, yıkanacak bir şey yok mudur? İbrahim efendi ellerini ovuşturarak, yoktur, isterseniz bir beylik getireyim dedi. Ben Harbiye Nazırı Vekili Ahmet Fevzi Paşa'yı görmek isterim. Bir kart yazmış olsam verir misiniz dedim. İbrahim Efendi hay hay dedi. Cüzdanımdan bir kart alıp kurşun kalemiyle mülakat talebinde bulunduğumu yazdım ve pederi merhum Ürgüplü Arif Paşa ile tanışıklığım olduğunu ima için pederiniz merhumun toprağına hürmeten 5 dakika görüşmeme müsaade buyurmanızı rica ederim kelimelerini yazdım. Ürgüplü Arif Paşa 2. Abdülhamit zamanında İstanbul Merkez Kumandanıydı. Hemşerilik hasebiyle biraderim Hakkı Bey merhum ile pek ziyade hukuku vardı. Senede bir defa haremi ve çocuklarını alır, Erenköy'ünde koz yatağındaki biraderin köşküne gelir, birkaç gün kalırdı. Ahmet Fevzi Paşa bunları pek iyi bildiği için bu sebeple belki görüşme ümidi hasıl olmuştu. Görüşmedi. Gerçi benim Hakkı Bey'in biraderi olduğumu bilmez, kendisiyle hiç görüşmedim. Fakat Niğdeli olduğuma ve eski nazır bulunduğuma göre hiç olmazsa mülakat talebimi reddetmemesini insaniyet şiarı olmak üzere telakki etmiştim. Maksadım şu tutuklamanın mahiyetini anlamak ve mümkün olursa kendisinin şefaat ve delaletiyle ne vakit talep vuku bulursa gelmek üzere tahliyemi ricadan ibaretti. Görüşmek mümkün olmadı. Zabitler gitti. Bir müddet oturduktan sonra ot minder üzerine uzandım. Düşünüyordum. 3 ay önce nazırken, bugün haberdar edilmediğim ve tevkif müzekkeresini görmediğim ve beni tutuklayanlar bile tutuklama sebebi hakkında bilgi ve malumatları olmadığını beyan ettikleri halde, böyle caniler gibi gece yarısı hanemden alınıp, tutuklanmam hakkında düşünmek ve memleketin şu gayri kanuni hale maruz bulunduğuna üzülmek benim için pek tabiiydi. 2-3 saat kadar vakit geçti. Ben uyur gibi bir konum ve halde uzanmıştım. Odamın kapısı önünde bir gürültü oldu. Taş üzerinde hayvan yürür gibi sedalar işittim. Bir insan ağlıyor, imdat istiyor gibi sesler duydum. Galiba birini dövüyorlardı. Bir müddet sonra ses ve seda kesildi. Bir efendi daha getirdiler. Ben yerimden kımıldamadım. Onun da üzerine aradılar. Altına bir hasır koltuk sandalyesi getirdiler. O gece yatağı o sandalyedir. Memurlar çıktıktan sonra başımı kaldırdım. Fuat Bey sen niye geldin dedim. Zavallı adam beni görünce hayrette kalarak ne bileyim beni de getirdiler dedi. Posta ve Telgraf Nezareti Telgraf Umuru Müdürü Fuat Bey'dir. Pek namuslu ve vatanperver bir zattır, İttihatçıdır. Fakat İttihatçı olması bir kere girmesinden ibaret olup, ne merkezi umumiye ne de bir kulübe devam etmiştir. Biçareye acıdım. Fakat pek nazarda yolsuzluğu gösterecek ahvalden bulunması hasebiyle bir cihetten de memnun oldum. Sabaha kadar hasbihal ettik. O gece yarım saatten ziyade uyuyamadık. 22 Kasım 1912 Cuma. Sabahleyin pencerenin önündeydim. Necmettin Bey'i getirdiler. Arkasından eski Aydın valisi Celal Bey geldi. Fakat onlar beni göremediler, başka odalara götürdüler. Bir müddet sonra kayınbiraderim Galip Bey bana yatak getirdi. O gün akşama kadar öyle kaldık. Akşam üzeri yanımızdaki Alman'ın tahliyesine karar verildiğini Yüzbaşı İbrahim Efendi söyledi. Fakat Divan-ı Harp heyetinin meşguliyetinden dolayı adamı tahliye etmediler. Ondan sonra 3 gün daha tutuklu kalmıştır. Bizim odanın karşısındaki odaları tahliye ettiler. Buralara da bizim gibi misafirler geleceği anlaşılıyordu. Gece o odalarda gürültü işitildi. O gece de sabahı bulduk. 23 Kasım 1912 Cumartesi. Sabahleyin karşı odaların birinde eski Selanik valisi Hüseyin Kazım Bey, eski Nafa Nazırı Hallaçyan Efendi, tıp fakültesi müdürü meşhur tabiplerden Adnan Bey, telgraf nezareti memurin kalemi müdürü Rıza Efendi'nin tutuklandıklarını gördük. Müsait vakit buldukça birbirimizin yanına gidip gelerek hasbihal edebildik. Bir müddet sonra kayna mühendis Galip Bey geldi. Yanında arkadaşı Akif Bey vardı. Bana yemek getirmişler, bıraktılar. Onlar dışarıda, ben oda içerisinde bir iki kelime teati ettik, gittiler. Sonra eski Emniyet Umum Müdürü Yozgat mebusu arkadaşım Şakir Bey geldi. Beni oda içinde gördü. Benimle görüşmek arzusunda olduğunu söyledi. Ben yine içerden, Divan-ı Harp Reisi Arif Paşa'yı bilirsen yanına git, müsaade alabilirsen görüşebiliriz dedim. Şakir Bey Divan-ı Harp odasına gitti. Bir müddet sonra çıktı. Arkasından bir subay yetişti ve Çorumlu Nuri Onbaşı'ya Şakir Bey'i göstererek "Bu efendiyi İbrahim Efendi'ye götür" dedi. Bu halden şüphe ettim. Şakir'i de tutuklayacakları zannına kapıldım. Yüzbaşı İbrahim Efendi ile beraber Şakir Bey döndüler, yine Divan-ı Harp odasının önüne geldiler. Şakir Bey dışarıda kaldı. İbrahim Efendi odaya girdi. Ben pencereden Şakir Bey'e, "Birader, ben ahvali beğenmiyorum, haydi git" dedim. O da sözümü dinledi. Veda edip gitmek üzereyken İbrahim Efendi çıktı. "Şakir Bey" diye arkasından çağırdı. Alıp Divan-ı Harp odasına götürdü. Ben oradan Hüseyin Kazım Bey'in odasına gittim. Fuat Bey'e, Şakir Bey'e dikkat etmesini tembih eyledim. Bir müddet sonra Fuat Bey de Hüseyin Kazım Bey'in odasına geldi. Şakir Bey'i Yüzbaşı İbrahim Efendi aldı götürdü dedi. Artık onun da tutuklandığına hükmeyledik. Akşam ezanı olmuştu. Yüzbaşı İbrahim Efendi yanında iki neferle yanıma geldi. "Hayır Bey, buyurunuz, başka odaya gideceğiz" dedi. Ben "Fuat Bey de beraber mi" dedim. İbrahim Efendi "Hayır, yalnız siz, emir böyledir" dedi. Askere yatağımı kaldırmalarını emretti. Askerler derhal yatağımı aldılar. Ben de onları takip eyledim. Gittiğim oda koridorun sonunda camekanla bölünmüş bir mahaldir. Zemini taş, duvarlarının sıvaları dökülmüş, kafesi çıkmış bir mahaldir. Askeri eşya deposu olarak kullanılmaktayken benim için tahliye olunmuş. Beni buraya yalnız hapsettiler. Kapının önüne bir süngü gececi askerle bir de palaskalı nöbetçi koydular. Bunlara beni kaçırmamak ve kimseyle görüştürmemek için sıkı emir ve tembih ettiler. Kapıyı üzerime kapadılar. Yalnız kaldım. Kapıdaki nefer vasıtasıyla Yüzbaşı İbrahim Efendi'yi çağırttım. Divan-ı Harp reisiyle görüşmek arzu ettiğimi söyledim. Yüzbaşı gitti. İki saat sonra Divan-ı Harp reisi Arif Paşa ile azadan bir albay geldiler. Reis bana hitaben "Beni istemişsiniz" dedi. Ben tutuklanmamın sebeplerini sordum. "Bilemiyorum" dedi. "Buraya yalnız konulmam neden kaynaklanıyor?" dedim. "Sizin hakkınızda bir yazışma varmış, onun neticesine kadar kimseyle görüştürülmemenizi polis dairesi yazıyor" dedi. "Ben keyifsiz olduğumdan teminat vereyim. Ne vakit talep olunursam geleyim. Beni tahliye ediniz, isterseniz hanemin önüne nöbetçi koyunuz" dedim. "Bu ciheti yarın arkadaşlarla müzakere edelim" dedi. Arif Paşa bana, "Bugün bir Şakir Bey'le görüşmüşsünüz, bu kimdir?" dedi. Ben de "Eski Emniyet Umum Müdürü mektep arkadaşım, gayet namuslu ve değerli bir zattır" dedim. Paşa, "Bir de Burdur mebusuyla görüşmüştünüz" dedi. Ben ona, "O da kayınbiraderimdir, bana yemek getirdi" dedim. "Olur ya, insan akrabasıyla elbette görüşür" dedi. Çıkıp gittiler. O geceyi yalnız geçirdim, uyuyamadım. Sabaha kadar oda içinde dolaştım. Cenab-ı Hakk'a yakararak sabahı buldum. 24 Kasım 1912 Pazar. Bugün de hiç kimseyle görüştürmediler. Kapıdaki nöbetçiler o kadar şiddetli emirler almış olmalılar ki, gardiyanları bile içeriye bazen bırakmıyorlardı. Beni görmeye gelen kaynım Galip Bey'i bugün tutukladıklarını bir gardiyandan öğrendim. 25 Kasım 1912 Pazartesi. Haftada iki gün tutukluların misafir kabul etmelerine müsaade edilmiş olmasından dolayı bugün benim kapının önünde bir kalabalık vardı. Kapıyı açtım. Mebusan Meclisi Katibi Asım Bey'i gördüm. Bu da tutukluydu. Kalabalığın sebebini sordum. Bugün ziyaret günüdür dedi. Tutuklulardan Süleyman Nazif Bey'i, eski Dahiliye Nazırı Hacı Adil Bey'i de gördüm. Cümlesi gelen zevatla ayakta görüşüyorlardı. Beni odadan dışarıya çıkarmadıkları için bit tabii hiç kimseyle görüşemedim. Hatta mahpushanemin penceresinden Harbiye Nezareti Meydanı'na bakarken Temyiz Mahkemesi Reisi Muhterem Üstad Haydar Efendi Hazretleri ile şefkatli arkadaşım Hacı Evliya Efendi'yi gördüm ama kendileri beni görmediler ve göremediler. Mahpus olduğum daireye birkaç defa girdiler çıktılar. Beni görmek için müracaat etmekte olduklarını anlıyordum. Fakat görüşme yasağım şiddetle devam ediyor. Ne ben mahpus bulunduğum odadan çıkıyordum ne de kimse odama geliyordu. Bu hal yani hiç kimseyle görüşememek tam geceli gündüzlü 5 gün devam etti. Salı gününe kadar hiç ses çıkarmadım. O gün Yüzbaşı İbrahim Efendi'yi davet ettim geldi. Dedim ki, Divan-ı Harp Reisi Paşa'ya tarafımdan söyleyiniz, çocuklarımı olsun görmeye müsaade ederlerse teşekkür ederim. Bundan maksadım, görüşme yasağımın derecesini anlamaktı. İbrahim Efendi bilahire geldi. Hiç kimseyle görüşmeme müsaade edilmediğini tebliğ eyledi. 26-27 Kasım 1912, Salı ve Çarşamba günleri aynı hal ile geçti. Soruları cevaplayıcı olan Mevla-i Müteale yüzümü tutup dualar ettim. Günde 10.000 Esma-i Hüsna tilavet ve Hüvelceyip ellezil. Onlar beni görmediler fakat benim için geldiklerinde şüphem yoktu. Üstü çizili. Mahpus bulunduğum daireye girdiler, üstü çizili. Yanıma gelmediler, daha doğrusu bırakmadılar, üstü çizili. Görüşme yasağı şiddetle devam ediyor, üstü çizili. Beytini okurken, en ziyade korktuğum şey, iftira ederler haneme, neuzübillah taala ceza gerektiren bir şey koyarak, bana isnat ederler zan ve kuruntusuyla, her saat Allah'a sığınır, Allah ve Resulünden medet niyaz eyler, yakarırdım. Çarşamba günü akşamdan sonra Divan-ı Harp Reisi Arif Paşa odama geldi. Bu kere yalnızdı. Hatta odamın kapısını kapadılar. Onunla benden başka kimse yoktu. Yine ayakta görüştük. Zaten oturacak bir şey de yoktu. İlk sözü, yarından itibaren çocuklarınızı görebilirsiniz dedikten sonra beni temin etmek maksadıyla olmalı ki ilaveten ben Kuşçubaşı merhumun çok lütfunu gördüm, sizin de merhumla münasebetinizi bilirim. Bundan başka kayınbiraderiniz Arif Beyefendi ile hukukum vardır dedi. Ben teşekkür ettim. Bu sırada hapishane idaresine memur zabitandan mülazım Bahattin Bey geldi. Onun yanında, beyefendi yarın çocuklarıyla görüşecektir. Başka zevat da gelirse görüşebilir. Ancak her kimle görüşürse, yanında biriniz bulunur, ne konuşursa divana harbi bildirirsiniz. Kağıt falan alıp verirse alır, her zamanki gibi divana harbi getirirsiniz diye emir verdi. Sonra bana dönerek, görüyorsunuz ya bu sözleri sizin yanınızda söylüyorum dedikten sonra, hareminiz gelirse vaka yanında başka bir erkek bulunması ayıptır. Fakat ne yapalım? Hareminle de konuşurken yanınızda bir memur bulunacaktır diye ilave eyledi. 38. ayrımın sonu. Sayfa 221.